Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın adı Hilafet Devleti Anayasa Tasarısı veya Esbab-ı Mucibesi. Madde 111. Ümmet Meclisi şu 5 salahiyete sahiptir. 1. A. Yönetim, öğretim, sağlık, iktisat, ticaret, sanayi, ziraat ve benzeri işler gibi derin fikri araştırma ve ileri görüşlülük gerektirmeyen iç siyaset işlerinin yürütülmesiyle ilgili amellerde ve ameli konularda halifenin ümmet meclisiyle istişaresinde ümmet meclisinin halifeye verdiği görüş bağlayıcıdır. B. Halife, derin araştırma ve ileri görüşlülük gerektiren fikri konularda, tecrübe ve dirayet gerektiren konularda, fenni ve ilmi konularda, ayrıca maliye, ordu ve dış siyasette ümmet meclisiyle istişare edip görüşüne bakabilir. Ümmet meclisinin bu hususlardaki görüşü ise bağlayıcı değildir. 2. Halifenin, benimsemek istediği hükümleri ve kanunları ümmet meclisine havale etme hakkı vardır. Ümmet meclisinin Müslüman üyelerinin bunları tartışıp doğru ve yanlış yönlerini açıklama hakları da vardır. Devletin benimsediği şer'i usullerden benimseme metodunda halifeyle ihtilafa düşerlerse aralarının ayrılması mezalim mahkemesine aittir. Mahkemenin bu husustaki görüşü bağlayıcıdır. 3. Dahili, harici, mali, askeri veya benzeri konularda bilfiil devlette gerçekleşen tüm işlerde ümmet meclisinin halifeyi muhasebe etme hakkı vardır. Çoğunluğun görüşünün geçerli olduğu hususlarda meclisin görüşü halifeyi bağlayıcıdır. Çoğunluğun görüşünün geçerli olmadığı hususlarda ise meclisin görüşü halifeyi bağlayıcı değildir. Şer'i açıdan tamamlanmış olan bir iş hususunda ümmet meclisiyle halife ihtilaf edecek olursa, şeriata uygunluğu bakımından kesin kararı vermesi için mezalim mahkemesine müracaat edilir ve mahkemenin kararı bağlayıcı olur. 4. Ümmet meclisinin muavinler, valiler ve amirler aleyhine memnuniyetsizliğini bildirme hakkı vardır ve bu konudaki görüşü halifeyi bağlayıcıdır. Halifenin de onları derhal azletmesi gerekir. 5. Ümmet meclisinin Müslüman üyeleri, mezalim mahkemesinin inikar şartlarına sahip olduklarına karar verdiği halife adaylarını seçme hakkına sahiptir ve çoğunluğunun bundaki görüşü bağlayıcıdır. Bundan ötürü meclis tarafından seçilenlerin haricindekilerden seçim yapılması doğru değildir. Bu madde, ümmet meclisinin salayetlerini açıklamaktadır. Bu salayetlerin delilleri aşağıdaki gibidir. 1. Bent A. Araştırma ve dakik bakış gerektirmeyen ameli işlerde ve hususlarda ümmet meclisine görüş bildirmesinin deliline gelince, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin ve sahabenin büyüklerinin Medine'de kalması ve dışına çıkmaması şeklindeki görüşüne rağmen, Uhud muharekesinde orduların karşılaşması için Medine dışına çıkılması şeklinde çoğunun görüşüne uymasından alınmıştır. Yine Ahmed'in rivayet ettiği sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma'ya yönelik şu kavlinden alınmıştır. Siz ikiniz bir meşverette birleşirseniz ben size muhalefet etmem. Bundan ötürü raiyenin yaşamlarını huzurlu olarak sürdürmelerine yönelik hizmetlerinin yerine getirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, şehirlerin tahkim edilmesi, tehlikenin üzerlerinden uzaklaştırılması gibi tüm ameli hususlar arzusuna aykırı olsa dahi halifeyi bağlayıcı olmak üzere meclisteki çoğunun görüşüne göre olur. Aynen Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'a çıkarken kendi görüşüne rağmen çoğunun görüşüne uyması hadisesinde olduğu gibi. 1. Bent B. Bunlarda asıl olan halifenin bu kısım işleri kuşatmada yetkin olan alimlerin, uzmanlık erbabının ve ihtizaz ehlinin görüşünü almasıdır. Aynen Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir muharekesinin konumunu seçmede Habbab İbni Münzi'nin görüşünü aldığı zaman hasıl olduğu gibi. Nitekim Siret İbni Hişam da şöyle geçti. Sallallahu aleyhi ve sellem Bedir suyundan uzak bir yere konakladığı zaman Habbab İbni Münzir bu konak yerine razı olmadı. Bunun üzerine Habbab Resul sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Ya Resulallah bu yer ne ilerisine ne de gerisine gidemeyeceğimiz Allah'ın sana vahiy ile bildirdiği bir yer midir? Yoksa bu görüş harp ve harp hilesinden midir? Dedi ki, bilakis bu görüş harp ve harp hilesindendir. Bunun üzerine Habbab dedi ki, Ya Resulallah, burası uygun bir yer değildir. O halde insanları kaldır da kavme, Kureyş'e, en yakın suya gidelim ve oraya konaklayalım. Sonra gerideki kuyuların hepsini kapatalım. Ardından üzerine bir havuz yapalım ve suyla dolduralım. Daha sonra kavimle savaşalım. Biz sudan içtiğimiz halde onlar içemezler. Bunun üzerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sen bir görüşe işaret ettin. Böylece Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki insanlar kalktılar. Kavme en yakın suya varıncaya kadar ilerleyip orada konakladılar. Sonra kuyuların kapatılmasını emretti. Onlar da kapattılar. Üzerine konakladığı kuyunun başına bir havuz yaptılar ve suyla doldurdular. Sonra içerisine bir kap koydular. Böylece Resul sallallahu aleyhi ve sellem Habbab'ın sözünü dinleyip onun görüşüne tabi oldu. Bu hadisedeki gibi görüş, harp ve harp hilesi kabiliğinden olan hususların kararlaştırılmasında olduğunda insanların çoğunluğunun bir kıymeti yoktur. Ancak uzman görüşüne bakılır. Buna benzer araştırma ve dakik bakış gerektiren teknik hususlarda, fikirler ve tariflerde insanların görüşlerine değil, erbabına, ihtisas sahiplerine başvurulur. Zira bu konularda çoğunluğun değil, yalnız ilmin, uzmanlığın ve ihtisasın kıymeti vardır. Mali işler de böyledir. Çünkü şeriat, toplanacak malların türlerini belirlediği gibi bunların harcama yönlerini ve yine vergilerin ne zaman konulacağını da belirlemiştir. Buna göre ne malların toplanmasında ne de harcanmasında insanların görüşünün bir önemi vardır. Yine ordu da böyledir. Çünkü şeriat, onun işlerinin yürütülmesini halifeye ait kılmış ve cihat hükümlerini belirlemiştir. Dolayısıyla şeriatın kararlaştırdığı hususlarda insanların görüşünün hiçbir önemi yoktur. Devletin diğer devletlerle alakalarına yönelik işler de böyledir. Çünkü bu, araştırma ve dakik bakış gerektiren fikirlerdendir ve bunun cihatla alakası vardır. Hele de bu görüş, harp ve harp hilesi türündense. Bundan dolayı insanların çoğunluğunun bu husustaki görüşünün hiçbir önemi yoktur. Bununla birlikte halifenin istişare etmek ve görüş almak üzere bu hususları ümmet meclisine arz etmesi caizdir. Çünkü zatı itibariyle arz, mubahlardandır. Üstelik Bedir hadisesiyle sabit olduğu gibi, meclisin bu hususlardaki görüşü bağlayıcı değildir. Karar ancak salahiyat sahibinindir. Birinci benin A ile B fıkrası arasındaki farkı netleştirmek için aşağıdaki örnekleri verebiliriz. Ulaşım ve benzerleri bakımından uzakta kalmış bir köydeki insanların maslahatına hizmet etmek için bir nehrin üstüne köprü inşa edileceği zaman, meclis çoğunluğunun köyün ulaşım sorununun çözümü için köprü inşası hususunda görüşü halifeyi bağlayıcı olur. Fakat köprü inşası için teknik olarak uygun mekanın seçimi ve asılı mı olmalı yoksa nehir içinde çakılı sütunlar üzerinde mi olmalı ve benzerleri gibi köprü için en başarılı mühendislik tasarımının kararlaştırılmasında uzmanlık ve ihtisas sahipleri ile istişare edilir ve meclisin çoğunluğuna bakılmaz. Aynı şekilde şehirlerdeki okullara ulaşımda ciddi güçlükleri olan bir köyün çocukları için bir okul yapılması konusunda ümmet meclisinin çoğunluğunun görüşü halifeyi bağlayıcı olur. Tasarıma elverişli konumdaki toprak zeminin kuvveti, okulun köydeki konumunun seçilmesi ve inşaatın keyfiyeti, devletin o araziyi mülk edinip edinmeyeceği, yani satın mı almalı yoksa bir veya birkaç seneliğine kiralamalı mı ve benzeri konularda uzman ve ihtisas sahipleriyle istişare edilir ve meclisin çoğunluğuna bakılmaz. Her ne kadar halifenin bu konularda kendileriyle istişare etmeye hakkı olsa da onların görüşü bağlayıcı değildir. Ayrıca suhur, düşman ile karşılaşma hattı, üzerinde bir belde hakkında beldenin güçlendirilmesi, başından düşman tehlikesini uzaklaştırılması ve herhangi bir düşman saldırısında katliama ve yağmaya maruz kalmaması bakımından ümmet meclisinin çoğunluğunun görüşü bağlayıcı olur. Fakat bu tahkimatın inşa keyfiyeti ve tehlikenin savunmasında hangi savaş araçlarını kullanacağı hakkındaysa uzman ve ihtisas sahipleriyle istişare edilir. Meclisin çoğunluğuna bakılmaz ve hakeza. İkinci bend. Muhakkak ki teşri, yasama ancak ve sadece Allah'a aittir. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Hüküm sadece Allah'a aittir. Yusuf 40. Ve şöyle buyurdu. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kılıp, sonra da senin verdiğin hükme içlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyet ile teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa 65. Yine sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı bırakıp rahiplerini ve hahamlarını Allah'tan başka Rabler edindiler. Tövbe 31 ayetinin tefsirinde şöyle geçti. Tirmizi, Adi İbni Hatim yoluyla şöyle dediğini tahric etti. Boynumda altından bir haç olduğu halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Bana dedi ki, ey Adi, üzerinden şu putu at. Onu Bera, Tövbe suresinde şu ayeti okurken işittim. Allah'ı bırakıp rahiplerini ve hahamlarını Allah'tan başka Rabler edindiler. Dedi ki, İnsanlarsa onlara ibadet etmiyorlar. Velakin onlar kendilerine herhangi bir şeyi helalleştirdiklerinde o şeyi helal sayıyorlar ve onlar kendilerine herhangi bir şeyi haramlaştırdıklarında o şeyi haram sayıyorlardı. Bundan ötürü teşri ne mutabakat ne de çoğunluk ile meclisin görüşünden alınmaz. Bilakis Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetiyle irşad ettiği sahabe icması ve şer'i kıyastan sahih içtihat yoluyla alınır. Bunun için Resul sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye sulhu hakkında Müslümanların çoğunluğunun görüşünü reddetmiş ve şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm ve ben onun emrine asla muhalefet etmem. Çünkü bu sulh Allah subhanahu'dan bir vahiy ile yapılmıştı. İşte bu nedenle teşhirde insanların görüşüne başvurulmaz. Şer'i hükümle benimseme ile kanunlar çıkarma işte bu esas üzere olur ve daha önce beyan ettiğimiz gibi hüküm ve kanunları benimsemek yalnızca halifenin salayetlerindendir. Bunlar ister kendi içtihadından olsun, isterse kendisi dışındaki müteber müçtehitlerden olsun, tüm bunlar şer'i naslardan alınır. Ancak bununla birlikte halifenin benimsemek istediği şer'i hükümleri ve kanunları, haklarındaki görüşlerini öğrenmek üzere ümmet meclisine arz etmeye hakkı vardır. Nitekim Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, şer'i hükümler hakkında Müslümanlara başvurduğunda böyle yapmıştı ve sahabe kendisine karşı çıkmamıştı. Irak'ta fethedilen araziler hadisesinde de böyle olmuştu. Müslümanlar kendisinden fethettiklerini savaşçılara taksim etmesini talep etmişlerdi de o insanlara sormuştu. Sonra görüşü adam başı cizye ödemelerine ek olarak malum haracını ödemek şartıyla arazilerin sahiplerinin elinde kalması lehine istikrar bulmuştu. İşte böylece Ömer, ondan önce de Ebu Bekir, şer'i hükümler hakkında görüşlerini sorup almış, sahabe de kendilerine bu hususta karşı çıkmamıştı. İşte bu, sahabenin bunun cevazı üzerine icma ettiklerine delildir. Devlette benimsenmiş usule dayalı benimseme metodu açısından kanunların istinbatının veya delillerin sıhhati hakkında halife ile şura meclisi arasında ihtilaf çıkması halinde mezalim mahkemesine başvurulmasına gelince, halifenin benimsediği hükme, şer'i delillerin olup olmadığı ve delilin hadise üzerine intibak edip etmediği açısından bakmak mezalim kadısının salayetlerindendir. Bundan ötürü halife, mecliste benimsediği hükmün sahih bir şer'i hüküm olup olmadığı hakkında ihtilafa düştüğü takdirde bu çekişmeyi mezalim kadısı halleder. Çünkü bu onun ihtisasındandır ve mezalim mahkemesinin görüşü bağlayıcıdır. Meclisin gayrimüslim üyelerinin, halifenin benimsemek istediği hükümlere ve kanunlara bakmaya hakları yoktur. Bu, İslam'a iman etmemelerinden dolayıdır. Çünkü onların şer'i hüküm ve kanunlar hakkında görüş belirtmeye değil, yalnızca yöneticinin üzerinde vuku bulan zulümleri hakkında görüş belirtme hakları vardır. 3. Bend. Bunun delili, yöneticilerin muhasebesi hakkında gelen nasların genelliğidir. Ahmet, İbni Ömer'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediğini rivayet etti. Başınıza öyle yöneticiler olacak ki, kendi yapmadıklarını sizlere emredecekler. Her kim onların yalanlarını doğrular ve zulümlerinde onlara yardım ederse benden değildir. Ben de ondan değilim ve o, havzamın başında yanımda da olmayacaktır. Ahmet, Ebi Said el-Hudri'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediğini rivayet etti. Cihadın en faziletlisi zalim bir sultanın, yöneticinin yanında söylenen hak sözdür. Hakim, Cabir'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etti. Şehitlerin efendisi Hamza İbni Abdülmuttalib ve zalim bir yöneticiye karşı çıkıp ona marufu emreden ve onu münkerden nehyeden ve bunun için katledilen kimsedir. Müslim, Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etti. Öyle yöneticileriniz olacak ki onları bileceksiniz ve reddedeceksiniz. Her kim tanırsa beri olur, her kim reddederse selameti bulur ve lakin her kim de rıza gösterip tabi olursa. İşte bu naslar genel olup yöneticinin şer'i hükümlere göre muhasebe edilmesi gerektiğine ve bu muhasebenin tüm işlere yönelik olduğuna delalet etmektedir. Buna göre meclisin halifeyi ve onun haricinde muavinleri, valileri ve amirleri muhasebe etmesi bir fiil meydana gelen her işte ilgili olur. İster şer'i hükme bir aykırılık, ister bir hata, ister Müslümanlara ilişkin bir zarar, ister raya ilişkin bir zulüm, isterse raya'nın işlerini yürütülmesinde bir aksaklık olsun fark etmez. Halife, kendisinden kaynaklanan iş, söz ve tasarruflar hakkındaki bakış açısını ve gerekçesini beyan ederek muhasebeye ve itirazlara karşılık vermelidir ki meclis, işlerin iyi gittiğinden ve halifenin istikamet üzere bulunduğundan mutmain olsun. Meclisin, halifenin bakış açısını kabul etmemesi ve gerekçesini reddetmesi halinde ise bakılır. Eğer bu, birinci bendin A fıkrasındaki durumlar gibi, çoğunluğun görüşünün bağlayıcı olduğu durumlar hakkındaysa müntezirin o husustaki görüşü bağlayıcı olur. Ancak eğer görüşü birinci bendin B fıkrasındaki gibi durumlar hakkındaysa bağlayıcı değildir. Mesela eğer muhasebe önceki örnekte geçen okunun neden yapılmadığı hakkında olursa bu muhasebe bağlayıcı olur. Eğer muhasebe okulun neden falanın tasarımı ile değil de filanın tasarımıyla inşa edildiği hakkında olursa bu muhasebe bağlayıcı olmaz. Muhasebe edenler yönetici ile işlerden bir işin şer'i yönden olup olmadığı hakkında ihtilafa düşerlerse meclisin talebi üzerine mezalim kadasına başvurulur. Bu da Allah-u Teala'nın şu kavlinden dolayıdır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin ve sizden olan ulil emrede. Eğer bir hususta çekişirseniz onu Allah'a ve Resul'una götürün. Nisa 59. Bu da demektir ki eğer herhangi bir konuda ulul emir, yönetim sahipleri ile anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resul'una götürün. Yani şeriatın hakemliğine başvurun. Ey Müslümanlar, şeriatın hakemliği kadaya başvurmaktır. Bunun için mezalem mahkemesine başvurulur ve onun görüşü bağlayıcıdır. Çünkü bu durumda ihtilaf sahibi mahkemedir. 4. bend. Bunun delili Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Bahreyn amili Ala İbni Hadreme'yi Abdülkays heyetinin onu Resul sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmesinden dolayı azletmesidir. İbni Sa'd Muhammed İbni Ömer yoluyla şöyle rivayet etti. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ala İbni Hadreme'yi Abdülkays'tan 20 kişilik bir grupla Medine'ye gelmesi için bir mektup yazdı. Başkalarını Abdal İbni Evj el-Eşet ile yaptığı 20 kişilik grup Medine'ye geldi. Ala, Bahreyn'de yerine Munzir İbni Sabah'ı halef bıraktı. Heyetin, Ala İbni Hadrami'den şikayetçi olması üzerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem onu azletti ve yerine Eban İbni Sa'd İbni As'a velayet verdi ve ona şöyle dedi. Abdülkays'a hayır tavsiye et, liderlerine de ikramda bulun. Yine Ömer İbni Hattab, İnsanların kendisi hakkında mücerret şikayeti üzerine Sa'd İbni Ebi Vakıs valilikten azletti ve şöyle dedi. Ben onu ne bir acziyetten ne de bir hiyanetten ötürü azlettim. Bu da vilayet haklarının vali veya emirlerine öfkeli olduklarını ve onlardan razı olmadıklarını açığa vurmaya hakları olduğuna, bu durumda ise halifenin onları azletmesi gerektiğine delalet etmektedir. Yani vilayet meclislerini ve keza vilayetlerdeki tüm Müslümanların vekil olması bakımından ümmet meclisinin valilerden ve amirlerden razı olmadıklarını açığa vurmaya hakkı vardır ve halifenin ilgili vilayet meclisinin çoğunluğunun veya ümmet meclisinin çoğunluğunun şikayet etmesi halinde onları azletmesi gerekir. Bu iki meclisin ayrışması halinde öncelik vilayet meclisinindir. Çünkü o, valinin ahvaline ümmet meclisinden daha dirayetli, daha bilgili ve daha vakıftır. 5. bend. İki meselesi vardır. Birincisi, adaylarının sınırlandırılması. İkincisi de sınırlandırmanın önce 6, sonra 2 olmasıdır. Birincisine gelince, Hulafa-i Raşidi'nin nasb edilme keyfiyetinin izlenmesinden açığa çıkmaktadır ki, adaylar için doğrudan Müslümanların temsilcileri veya kendilerine niyabeten adayları sınırlandırmak üzere halifeden bunu talep etmeleriyle yapılan bir sınırlandırma vardır. Beni Sa'ide sakifesindeki adaylar, Eba Bekir, Ömer, Eba Übeyde ve Sa'd İbni Ubade'ydi ve onlar ile yetinildi. Yani adaylık onlarla sınırlandırıldı ki bu, Sakife'dekilerin muvaffakatıyla ardından Ebu Bekir'in peşi sıra biat veren sahabene muvaffakatıyla yapıldı. Ebu Bekir radıyallahu anh son zamanlarında kendisinden sonra hilafet mansıbı hakkında kendileriyle görüş alışverişinde bulunarak Müslümanlar ile yaklaşık 3 ay istişare etti. Bu hususta onlarla tartıştıktan sonra kendilerine Ömer'i aday göstermesine yani adaylığa tek bir kişiyle sınırlandırmasına muvaffakat ettiler. Sınırlandırma, Ömer radıyallahu anh'ın hançerlenmesinden sonra daha açık ve daha net oldu. Sahabeler Rıdvanullahi aleyhim ondan kendileri için aday göstermesini talep ettiler. O da 6 ay belirleyip diğerlerine engel oldu. Bilindiği gibi bu hususta sertlik de gösterdi. Ali radıyallahu anh'ın biatındaysa kendisi tek adaydı ve başka bir aday yoktu. Dolayısıyla orada sınırlandırma olmadı. Bu sınırlandırma Müslümanların gözü önünde yapıldı. Bu, caiz olmasaydı karşı çıkılacak veya uygulanamayacak hususlardandı. Zira başkalarının adaylık hakkı engellenmekteydi. Bundan ötürü hilafete aday olanların sınırlandırılması icma-ı sahabeyle caizdir. Dolayısıyla ümmetin yani temsilcilerinin adayları sınırlandırma hakkı vardır. Bu, ister doğrudan ümmet yoluyla olsun, isterse önceki halifenin kendilerine niyabeten sınırlandırma ile yetkilendirmesi yoluyla olsun, fark etmez. Bu, sınırlandırma bakımından idi. Sınırlandırmanın başlangıcı 6 olması ise Ömer radıyallahu anh'ın fiiline istinadendir. Ondan sonra sınırlandırmanın 2 olması da Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın fiiline istinadendir. Biatın, Müslüman seçmenlerin çoğunluğu ile olması manasının gerçekleşmesi için de böyledir. Zira adaylık 2'den fazla olursa, oyların mesela %30 oranını alan seçimi kazanmış olur. Yani o, çoğunluğun, ki bu %50'den fazlasıdır, daha azını alarak kazanmış olur. Oysa adayların 2'den fazla olmaması halinde kazanan için salt çoğunluk gerçekleşmiş olur. Ümmet meclisinin 6'ya veya 2'ye sınırlandırılmasının, mezale mahkemesinin inikas şartlarına sahip olduklarına karar verdiği adaylar arasında olmasına gelince, bu, ümmet meclisinin bu sınırlandırmayı aralarından halifenin seçilmesi için yapıyor olmasından dolayıdır. Yani adaylarda inikas şartlarının bulunması kaçınılmazdır. Bundan ötürü mezale mahkemesi, hilafete aday olanlardan inikas şartlarına sahip olmayanları uzaklaştırır. Ardından ümmet meclisi, mahkemenin inikas şartlarına sahip olduklarını kararlaştırdığı adaylar arasında sınırlandırma işlemini yapar. İşte 5. bent bunun için vardır.